Radyo Doktoru.
Radyo Doktoru'ndan hepinize merhaba, mutlu yıllar diliyoruz. Ben Didem Öztaşbaşı.
Ben Ebru Cengiz.
Radyo Doktoru'ndan merhaba. Şimdi Özgür'ü bekliyordunuz tabii, Özgür Aksuna'nın sesini. Özgür maalesef bir süre bizimle olamayacak. Ben de birazdan mikrofonu Ebru'ya bırakacağım. Yaz burası çok güzelmiş, belki de bırakmam, bilemiyorum. Radyo Doktoru yine 2019 yılında da aynı şekilde devam edecek. Önemli konular, önemli konuklarla birlikte size çok değerli bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Ben size telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik postayla da bize ulaşabilirsiniz. radyodoktoru@trt.net.tr. Hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Sosyal medyada da, Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da bizi Radyo Doktoru adıyla bulabilirsiniz. Bizi radyolarınızdan dinleyebileceğiniz gibi internet üzerinden TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz ve mobil uygulamamız TRT TV ile bulunduğunuz her yerde yanınızdayız. Ebru, bugün neler konuşacağız ilk programımıza? İstersen sen söyle.
Bugün gene konusunda uzman iki tane konuğumuz var. Bir tanesi, ben şey diyorum, Deniz hocamız, Deniz Demiryürek. Anatomiyi en güzel anlatan anatomist diyorum. Tam bizim anlayacağımız şekilde, günümüze uygun, ders formatından çıkarmış şekilde ve yaşlanmayı konuşacağız.
Evet, acaba yaşlanmayı durdurabilir miyiz?
Tabii ki.
Değil mi? Hepimizin derdi bu.
Yani olağan bir süreç mi, yoksa hani bizim bu kadar kaygılandığımız kadar dert edilmeyecek bir şey mi? Ama müdahale edebildiğimiz şeyler var mı? Hem görsel hem de biraz da duygusal yönünden sormak istiyorum ben. Sadece insanlar galiba, değil mi, bunu biz böyle yaşlanmayı, evet, bu kadar dert,
evet,
eden?
Evet, çünkü yani bütün canlılar yaşlanıyor ama bir tek biz dert ediyoruz herhalde.
Evet, bakalım, soralım hocamıza. Çok soracağımız sorumuz var. Umarım konuklarımızda soruları varsa aramaya ya da yazmaya başlamışlardır. Onları da onların adına hocamıza keyifle iletiriz.
Bir konuğumuz daha var.
Evet, eğitmen ve yazar bir konuğumuz var. Zaman üzerine konuşacağız, değişim üzerine konuşacağız onunla da. Yenilenme üzerine konuşacağız. Yeni yılda yenilenme, yeni kararlar alma. Mustafa Çay konuğumuz olacak. Onunla da çok keyifli ve şiir gibi diyorum, akıcı bir sohbet bizi bekliyor.
Öyleyse dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Bir müzik çalalım, o arada konuğumuzu stüdyoya alalım.
Her şeyin sallar için. hiçbir şey boşuna yaşanmamıştır diye inanmazsam nasıl yaşarım, nasıl yaşarım? Uyuyordum, gözüm açıldı, uyandım diye inanmazsam nasıl yaşarım, nasıl yaşarım? Bu da gelir geçer diye inanmazsam nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım?
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421. Bekliyoruz.
Profesör Doktor Deniz Demiryürek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bugün yaşlanmayı konuşacağız. Aslında biz bayanlar olarak hiç de sevmeyiz bu yaşlanmayı konuşmayı ama önce böyle yaşlanmak nedir? Onu sormak istiyorum.
Ondan önce ben 2019'un hepimiz için mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Özgür'ü de gözlerim aradı. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Yaşlanmak doğal bir süreç. Hepimizin başına gelecek. Beyler de sevmiyor, onu da söyleyeyim. Yani sizlere özel değil. Sonuçta yapım ve yıkım sürecinde olan bir devinim içindeyiz sürekli olarak. Yaşlılık, yapımın azalıp yıkımın arttığı, dengenin yıkım lehine döndüğü durumda başımıza gelen bir süreç. Ve önlenebilir mi? Hayır. Yönetilebilir mi? Evet. O yüzden dolayı da yaşlanmak yerine yaş almayı daha doğru bir tanım olarak görüyorum.
Bireysel faktörler önemli midir?
Şüphesiz, çünkü bizim için temelinde başımıza sağlık anlamında çevresel faktörler dışında ne geleceği genetik kodumuzun kayıtlı olduğu kromozomlarımızda yazılı.
O zaman hani aileden, genetikten getirdiğimiz, hani genetik mirasımızın en önemli olduğu şeylerden bir tanesi.
Çok belirleyici. Şüphesiz ki çevresel faktörlerle bunu ertelemek, değiştirmek veyahut da hiç hesap etmediğiniz bir şey başınıza geldiğinde sonuçlarına katlanmamız gerekebilir. Ama temel şey, mevcut olan kodunuzu en sağlıklı şekliyle en uzun soluklu kullanmak.
Güzel. Peki bunun için ne yaparsak acaba yaşlanmayız? Yani bunu nasıl yönetebiliriz acaba bu süreci?
Bu konuda yaratılış olarak hücrelerimizin içinde mitokondri denen bir organ parçacığı var. Organel diye geçiyor. Bu bizim nasıl yaşayacağımızı, enerjimizi nasıl kullanacağımızı, o hücrenin tekrar üreyip üremeyeceğindeki enerji musluğunun başındaki küçük yönetici. Onun içindeki genetik kodu taşıyan DNA'lar, kromozomlar da zaten bizim nasıl bir yaşlanma süreci geçireceğimizi belirleyen unsurlar.
Ya aslında annemize, anneannemize ya da işte yaş olarak aile büyüklerine bakarsak, hı hı, daha önceki döneme bizi nelerin beklediği aşağı yukarı ortaya çıkmış oluyor.
Belirleyici faktörlerden bir tanesi bu. Zaten buna yönelik dikkat edin, sizin sağlık kayıtlarınızda hep geçmiş sorgulanır. Hı hı. Çünkü sizde olma potansiyeli olan hastalıklar oradan tahminen de daha detaylı incelenebilir. Yanı sıra kromozomlar bizim DNA'larımızı taşıyan en küçük birimler. Kromozomların ucunda telomer denen bir parça var. Telomer, hücrenin ne kadar kez bölüneceğini, yani ne kadar kez yenilenebileceğini belirleyen unsurlar. Her bölünme sonrasında bunlar çok çok küçük boyutlarda azalıyor. Ne zaman ki telomer bitiyor, o zaman yaşlanmaya başlıyoruz.
Peki önceden belli midir bu? Yani hani bu genetik kodlamada, genetik yapıda benim kaç yaşında yaşlanabileceğim, bu telomerlerin bölünmeyi ne zaman bırakacağı, yoksa çevresel faktörlerden bizim nasıl yaşadığımızla, işte spor yapıp yapmadığımla, beslenmemle ilgili olarak değişir mi?
Zaten bu yıllardır üzerinde çalışılan bilimsel konulardan bir tanesi. Genetik bilimiyle uğraşan bilim insanlarının da yoğunlaştığı nokta bu. Acaba telomerin boyuna göre bir yaş tahmini yapabilir miyiz? Telomeri koruyabilir miyiz? O kısmıyla ilgili benim literatürden öğrendiğimi sizinle paylaşayım. Telomeri koruyan bir enzim var. Telomeraz diye. Ve bazı yaşlanmayı önlediğini iddia eden kişilerin, ki işlerinde bilim insanları da var, bunları kişilere sunarak kullanılır ürünler şeklinde, destek şeklinde, biz yaşlanmayı geciktiriyoruz şeklinde bir iddiaları var ki toplum içinde çok popüler olan bir ses sanatçısı da bu ürünü kullandığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini ısrarla söylüyor. Ama bana göre bu çok doğru bir yol değil. Çünkü siz bu süreci durdurmaya kalkarsanız vücudun normal işleme mekanizmasını bozmuş oluyorsunuz. Hangi yolda ilerleyeceği konusundaki benim en büyük endişem odur. Eğer ki yaşlanmama çoğalmayı devam ettirebilmekse fazla çoğalmaya döner, bu da karşımıza kanserle gelir. En korktuğum şeylerden bir tanesidir.
Bu ufacık ufacık organeller bizim başımıza dert olabiliyorlar.
Olma ihtimali şimdi var. O yüzden biz bildiğimiz yöntemlerle yaşlanmama veyahut da sağlıklı yaş alma yönünde davranırsak daha doğru olur.
Bizim hani bu yaşlanmada iki kaygımız vardır. Bir tanesi, yani benim kendi adıma olandan bahsedeyim. Ruhumun istediklerini bedenen yapamamak. Hı-hı. İşte gidip dalamayabilirim, gezemeyebilirim, hı-hı, sokağa çıkamayabilirim. Benim yaşlılık tanımı benim kafamda o. Hı-hı. İstediğim şeyi yapamama. Öbürü de daha genç, hani orta yaş dediğimiz bu 40'lı yaşlarda yaşlanmayla işte hepimizin aynaya baktığımızda yüzleştiğimiz bir durum var. İşte yüzde sarkmalarımız, işte saçların biraz seyrekleşmesi belki. Belki de o işte sevmediğimiz çizgiler var ya, onlar. Hepsi bir arada gördüğümüz ve en erken yüzleştiğimiz kısmı. Peki bunları engelleyebiliyor muyuz? Böyle şeylerimiz var mı elimizde? Silah geliştirebildik mi bilim adamları
şüphesiz,
olarak?
Şüphesiz gelişti, ama öncelikle ilk sorunuzun cevabını vereyim. Sizin o kabullenemediğiniz durum aslında insanın doğasında olan bir şey. Ergenlik de başımıza geldiğinde yadırgıyoruz ama adapte oluyoruz. Ve sonrasında da öncesine göre çok daha sağlıklı, doğru, bütünsel olarak da taslaman bir yapıya kavuşuyoruz. Yaşlılık da böyle bir şey. Sonuç itibariyle bir yıpranma olacak. Ama bunu kabul etmek, bunu savaşmaktansa bununla birlikte yaşamaya alışmak ve bu konforu sağlayacak her türlü tedbiri alarak da, çünkü var çözümler, onlarla destekleyerek hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda daha sağlıklı olabiliriz. İkinci kısmına gelince sorunuzun, baktığınızda evet, aynanın karşısına geçtiğinizde yüzünüzdeki ifade eski yıllarınızdaki ifade değil. Burada yaşanmışlığın izleriyle gurur duymak, küçük müdahalelerle de bunları çözmek olası. Sistem bazlı bakın. Önce cildinizden şikayet ettik. Cildi kim taşıyor? İçindeki lifler. Bunlar içinde elastik olanlar var, yapısal olanlar var. Elastik olanlar yer çekimine bağlı olarak zaman içerisinde kendisini bırakıyor. Yanı sıra kolajen dediğimiz iskeleti oluşturan yapılarda da azalma var. Bizim yapmamız gereken ne? Dışarıdan takviye olarak kolajen takviyesinde bulunabiliriz. Cildin esas dinamikliğini, statik durmasını sağlayan suyu vererek bu süreci geciktirebiliriz. Dolayısıyla yapmanız gereken ne? Günlük 2,5 iş litre su içebiliyorsanız bu sizin ayna karşısındaki görüntünüz için önemli bir destek.
Çok kolaymış bu.
Tabii. Daha da kolayı var.
Gerçekten.
Çok daha kolayı var. Öncelikle mimik kullanan insanlarda izler daha derinleşiyor. Gülmek çok güzel. Bu beyin sağlığımız için, beynin genç kalması adına yaptığımız çok doğru bir şey. Ama mimikleri engelleyemeyeceksek bize gereksiz mimik yaratan unsurlar. Güneş mesela. Gözümüzü kısarız, cildimizi kuruturuz, neminden mahrum bırakırız. Basit bir güneş koruyucuyla ciltle ilgili yaşayacağınız sorunların çoğunun önüne geçebilirsiniz.
Bunu yapalım zaten mutlaka. Yaz-kış güneş koruyucumuzu mutlaka kullanalım değil mi? Rüzgar da aynı şekilde galiba.
Aynı şekilde. Zaten cildi yaşatan nem. Nemini siz içsel olarak suyla takviye edeceksiniz. Yüzeyden uygulanan bazı destek uygulamaları var ki bunların temelinde hiyaluronik asit denilen bir ham madde var. Bu bir sünger gibi düşünün. Onu cilt altına uyguluyorsunuz. Dışarıdan verdiğiniz bu maddeyi içeriden suladığınız zaman da orada genişleme oluyor. Sizin o rahatsız olduğunuz görüntüde çok belirgin olarak olumlu anlamda toparlanma oluyor.
Tamam, o zaman en azından görsel anlamda işi toparlayabiliyoruz.
Kas iskelete gelelim isterseniz.
Evet.
İster istemez kas kaybediyoruz. Ki az önce söylediğimiz artık 40'lar orta yaş değil. Orta yaş 65-70.
Ay yaşasın.
40'lar müthiş genç yaşlar. 65-70 yaşına geldiğimizde vücut kas kitlemizin 1/3'ünü kaybediyoruz. Bu sürecin içindeki kaçınılmaz sonuç. Bizim yapmamız gereken bunu korumak. Nasıl koruyacağız? Fiziksel aktivite, kas kitlesinin korunmasında en ucuz, en aktif çözümlerden bir tanesi. Basit bir şey. Gidip de 2 saat, 3 saat bir maraton koşmayacağız. Veyahut da yapmadığımız bir sporu sağlığım için yapıyorum deyip zorlamayacağız. Yürümek. Günlük ortalama 10 bin adım. Bunu tempolu olarak yaptığınızda inanın ki sizin kas aktiviteniz o kasların kaybının önüne geçmede birebir önlem olacaktır.
Peki bu hani 60-70 yaşta başlıyoruz dedik ama bu 10 bin adımı atmaya biz kaç yaşında başlamalıyız?
25-30 yaşından itibaren mutlaka yapılması lazım. Çünkü bunun sadece kas iskelet sistemi adına değil, santral sinir sistemi üstünden sindirim sistemine, boşaltım sistemine, cilde kadar o kadar çok faydası var ki.
Peki her gün mü yoksa gün aşırı mı öneriyorsunuz?
Benim kişisel önerim becerebiliyorsanız her gün, olmadı haftada birkaç gün.
Böylece kilo kontrolünü de sağlamış olacağız
herhalde. Şüphesiz. Zaten bizi yaşlandıran unsurlar nedir? Kilomuzun fazlası. Kontrolsüz kan basıncımız hipertansiyon, kontrolsüz kan şeker seviyemiz şeker hastalığı. Bunların önüne geçtiğinizde zaten siz kendiniz için çok büyük iyilikler yapıyorsunuz.
Sigara ile alkolü saymıyoruz bile.
Onları direkt söylüyoruz, olmayacak.
Evet. Aslında çok da zor değil. Her zaman hani her zaman konuştuğumuz sağlığı korumak adına konuştuğumuz şeyler değil mi? Yaşlanmayı da önleyici şeyler olarak çıkıyor.
Çok daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Japon bir bilim adamı Nobel ödülü aldı 2016 yılında. Aralıklı açlık kürlerinin hücrelerin hasarlı olanların uzaklaştırılıp yeni sağlıklı olanlarının yapılması konusunda faydalı olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Ve bu teziyle de Nobel ödülü aldı. Dolayısıyla fazla miktarda yemek yemek bizim sağlığımız açısından çok çok doğru değil. Ne kadar yemeliyiz, miktar olarak ne kadar yemeliyiz diye iki soru gelebilir. Benim kişisel önerim gün aydınlıkken yemeği yemek, gün ışığı olmadığında da mümkün olduğunca kaloriden uzak durmak bizim için yapılabilecek hem yaşlanmaya karşı hem de daha sağlıklı olmak adına doğru bir şey.
Peki bu yürüyüş ve sporun saatini sorayım. Daha sonra Almanya'dan bir dinleyicimizin sorusu var. Onu ileteceğim size.
Olur. Bunlar da tabii ki biyolojik saatimize göre. Aslında biz doğduğumuz andan itibaren az önce konuştuğumuz o genetik var ya. Hı hı. Bizim hangi saatte ne yapacağımız orada programlı. Ve bunlar da sabahleyin 7, daha doğrusu 5.30-6'dan öğleden sonra 5'e kadar aralığı içeriyor. Ondan sonrası daha çok dinlenme ve biriktirme dönemi.
Evet. Almanya'dan bir dinleyicimiz ruhen yaşlanma konusunda ne söyleyebiliriz demiş. Stresin yaşlanmaya etkisini soruyor sanırım.
Şimdi fiziksel kısmı ile ilgili yıpranmanın önlemlerinden bahsettik. Ruh kısmına gelince özellikle bizim duygusal beynimiz limbik sistem dediğimiz alt beyin tarafından yönetiliyor. Bu bizim karakterimize yansıyor, o anki neşemize yansıyor. Bunu sağlıklı kılmak adına yapmanız gereken en önemli şey, size rahatsızlık veren, stres faktörü yaratan, ki stres azı iyidir. Çünkü sizi dinç tutar, tehlikeden korur veyahut da bir şey varsa da savaşarak yenmenizi sağlar. Fazla olup önüne geçemediğiniz zaman da bu sefer o hormon dengesizliği sizi yıpratmaya başlıyor. Nerenizi yıpratıyor? İşte bu limbik sistemin işleyişini yıpratıyor. Hücrelerin santral sinir sisteminde birbirleriyle haberleşmesini bozuyor. Hücrelerden verilen emirlerin vücudun diğer kısımlara iletilmesini sağlayan kılıfların azaltılmasına, dolayısıyla elektrik hattında sağlıklı bir iletim olmamasına yol açıyor. Ha, stresten korunmak mümkün mü? Kısmen. Yönetmek mümkün mü? Evet. Bunu da öğreniyorsunuz zaten. Çünkü bir yerden sonra siz o kadar yoruluyorsunuz ki bunun altındaki sebebi bulduğunuz anda ondan uzaklaşıyorsunuz.
Aynı zamanda tansiyonda değil mi? Tansiyonun yükselmesinde, şekerin yükselmesinde de stres her zaman olumsuz olarak etkiliyor.
Zaten stresin etkilediği bu duygusal beynimizdeki amigdala bizim esas olarak korkularımızı, cesaretimizi, ruh halimizi yöneten temel merkez. Stres orayı bozuyor. Orayı bozduktan sonra zaten vücutta hormon dengesizliği başlıyor. Vücutta gereksiz kimyasal madde salınımları başlıyor. Bunların hepsi de yıpratıcı.
Peki. O zaman hani şöyle toparlarsak, son bir dakikamız kaldı. Yaşlanmayı yönetmek için sadece yaş almak ve görüntüyü kurtarmak için diyorum. Ve hani korumak için neler yapalım?
Öncelikle doğru beslenin. Bu konuda eğer ki eksik bilgimiz varsa konunun uzmanlarına soralım. Daha sağlıklı beslenin.
Akdeniz tipi diyoruz değil mi?
Çok doğru. Zaten o da bizim coğrafyamızın en büyük şansı. Hı hı. Dahası da anneanne mutfağı. İçine sentetik girmemiş, kimyasalla müdahale edilmemiş gıdaları tüketmek. Hareket edelim ki basit yöntemimiz var, yürüyelim. Düzenli uyuyalım. 5-6 saatin altına düşmesin bu. Çünkü uyku, özellikle bu çok sevdiğim bir hocamın sözüdür, beynin sütü. Beyin uykuda bütün kimyasalları uzaklaştırıyor, zararları uzaklaştırıyor, hasarlı olan sistemlerini tamir ediyor. Ve sevdiklerimizle vakit geçirelim. Yaşlanmakla ilgili en büyük sıkıntı değersizleştirme. İnsanlar kendini yalnız görüyor, işlerine kapanıyor. Tam tersi. Ne kadar daha çok sosyalleşirsek, yaşlılıkla ilgili fizyolojik sorunlarda çok belirgin azalma var. Makaleler hep bu yönde. Buna da dikkat edin.
O zaman emeklilik gibi hani o 60 yaştan sonraki, 65 yaştan sonraki dönemde de mutlaka sokağa çıkalım.
Şüphesiz. O kadar dost biriktirdiniz. Niye yararlanmıyorsunuz?
Değil mi? Çok güzel söylediniz hocam. Lütfen o yaş grubuna da, evdeki yaş almış bizden büyük olan kişilere de bir şekilde destek olup, günde daha önce bir bu konuyu konuştuğumuz bir programımız var. Orada da uzmanımız onu önermişti zaten. Lütfen hani dışarı çıksınlar, bir sokağa dolaşsınlar. Demanstan Alzheimer'a kadar pek çok konuda faydası olduğunu söylemişti. Biz onu da hatırlatalım. Hem biz hem evdeki büyüklerimiz için bunu yapalım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Çok keyifli benim için sizlerle bir arada olmak.
Bizim için de öyleydi. Bir şarkı arası alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Her yerde görmesem olur mu? Hiç düşünmeden durulmuyor. Karşı koyduğum her şey sunum olurdu. Teslim oldum artık olmuyor. Kafamdan hikayeler uydurmak, olanları unutmak ya da iki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor. Duygusuz muyum? Değilim, sadece yorgunum, mutsuz değilim. neden durulmuyor? Karşı koyduğum her şey sonum olurdu. Teslim oldum artık olmuyor. Kafamdan hikayeler uydurmak, olanları unutmak ya da iki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Mustafa Çay konuğumuz, klinik psikoloji bilim uzmanı ve yazar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ebru Hanım. Merhabalar.
Merhabalar. Yeni yılda yenilenme konuşalım dedik. Evet. Yeni kararlar alma cesareti üzerine konuşalım dedik. Farkındalık konuşalım istiyorum. Yeni yıl girdi ve bir takım kararlar aldık. Hani yıl sonunda yüzde kaçı uygulanacak bilmiyorum ama.
Evet.
Bu herkese özel bir şey midir aslında? Yaygın bir şey mi toplumda yeni yılla beraber bir dahaki yıl için karar almak?
Şimdi şöyle, ben öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Dinleyicilerimizin de yeni yılını kutluyorum. Şimdi tabii yeni yılla birlikte aslında ilk yaptığımız şey bir sonraki yılla ilgili planlar yapmak oluyor. Hatta yeni yıla girerken işte hep dileklerde bulunuruz ya. Yeni yıldan ne bekliyoruz? İşte klasik dünya barışı, sağlık, sıhhat ya da başarı vesaire. Hep bir şey bekliyoruz aslında. Önümüzde çünkü bir takvim var. Yeni bir takvim, yeni bir ajanda. Yapılmayı bekleyen yeni hedefler, almamız gereken yeni kararlar, belki de geride bırakmamız gereken bazı şeyler var. Ve dolayısıyla yeni yıl demek aslında yeni bir takvim demek bence. Ve bu takvimde henüz yazılmamış sayfalar var, henüz yapılmamış işler var. Ve bir önceki yıldan aldığımız derslerle birlikte aslında yeni bir ben inşa etmekten bahsediyoruz. Bu yüzden biraz heyecan verici aslında. Yani yeni de, yılın bu heyecan verici yönünü ben seviyorum.
Bir de yeni yılda bir şey planlamayı ben de seviyorum. Yeterince süre varmış gibi geliyor.
Evet.
Bir koca yılda yapılır. Evet, diyet evet. Mesela kilo verelim. Mutlaka yapılabilir. Ya da herhangi bir konuda her neyse zor kararların alındığı tarih aslında yeni yıl. Yıl başlar çünkü süreç uzun diye evet. Düşünüyorum.
Aslında burada şöyle bir şey de var. Mesela neden biz yeni yılda hani bir yıllık hedefler belirliyoruz ya da çok daha büyük şeyler yapmayı amaçlıyoruz? Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi önümüzde çok büyük bir zaman var. Mesela bir ayda yapmayı planladığımız şeyler gözümüzde çok büyürken bir yılda yapabileceğimiz şeyleri gözümüzde çok daha küçültebiliyoruz. Yani bunu yapabilirim diyebiliyoruz. Burada sanırım beynimizin zaman algısıyla ilgili de bir şey var. Mesela sınava bir yıl kala bir öğrenci çok fazla heyecan hissetmeyebilir ama son bir ayda, son bir haftada bu heyecan daha da artar. Bir hedefi gerçekleştirmek için de zaman ne kadar uzunsa, ne kadar büyükse biz kendimizi daha fazla motive edebiliyoruz. Bundan dolayı hani bu bir yıllık hedefler, bir yıllık takvimler ya da yeni bir başlangıç içerdiği için yeni bir yılı bu tür hedeflerle başlatabilmek aslında biraz beynimizin de hani yapabilir görmesini sağlıyor bu zaman dilimi içerisinde. Hani önümüzde bir yıl var. Evet, 2019 yılı. Bu bir yıl içerisinde işte şu kadar kilo vermeyi istiyorum ya da işte şu kadar işlerimi büyütmek istiyorum. İşte şu sınavları vermek ya da bunları tamamlamak istiyorum. Bunları aslında daha yapılabilir görüyoruz. Ama mesela dinleyicilerimiz şunu düşündüklerinde muhtemelen gözlerinde büyüyecektir. Biz bu bir yıllık hedefi bir aylık bir hedef haline getirsek ya da bir yıllık bir takvim oluştursak kafamızda daha sınırlı şeyler koyacağız oraya.
Aslında bir değişimden bahsediyoruz değil mi? Konu ne olursa olsun bir karar aldık.
Evet.
Yenileme dediğimiz zaman, değişim dediğimiz zaman aslında onu da tanımını siz çok daha iyi yapacaksınızdır. O da çok kolay bir şey değil değil mi? Çok kolay bir karar değil diye düşünüyorum.
Tabii ki, çünkü değişim demek aslında bazı şeyleri de geride bırakmak demek. Hani klasik bir söz vardır. Her seçim bir vazgeçiştir. Bir yer açmaktır. Yani süt dolu bir bardağa su koymak istediğinizde önce o sütü boşaltmanız lazım. Ama sadece bardağı boşaltmanız da yetmez. O sütün kalıntılarını temizlemeniz lazım. Bu nedenle yeni bir başlangıç ya da bir değişim yolculuğundan bahsedeceksek bu aldığımız derslerin üzerine bir şeyleri inşa etmek gerekecek. Yani biz eski kararları ya da eski işe yaramayan tecrübeleri orada hala tutarak onun üzerine yeni bir sayfa açamıyoruz. Orada yeni bir sayfa açabilmek için gerçekten bir şeyleri yenilemek ve sıfırdan başlamak gerekebiliyor. Bazen hani klasik çok ya da işte popüler bir şarkıda söylendiği gibi sil baştan başlamak gerekiyor. Hatalardan aldığımız dersleri alıp yeni bir başlangıç yapmak için büyüme fırsatı olarak görmek gerekiyor. Değişim aslında insanın doğasında var. Az önce ben de içeride dinledim. Hocam çok güzel bahsetti. İnsanın kendini yenilemesinden bahsetti. Hücrelerin kendini yenilemesinden, doğal bir süreçten bahsetti. Çok güzel ifade etti bunu. Çok güzel. Ben de kendi adıma güzel çıkarımlar aldım. Aslında değişim ve kendini yenilemek bizim temel programımızın bir parçası. Aynı yerde kalamıyoruz. Aynı ben olarak kalamıyoruz. Mesela eğitim hayatına bakalım. Sürekli basamaklardan geçiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokula başlıyoruz, lise, üniversite ve tekrar geriye gitmiyoruz. Hiçbirimiz liseyi bitirdikten sonra tekrar hadi ortaokulu bir kez daha okuyalım demiyoruz. Değişim hep ileriye doğru ve bizi daha ileriye götüren bir yolculuk aslında. Bu nedenle insan hayatta geriye gitmiyor. Belki tecrübeler bizi biraz daha olgunlaştırırken acı çektirebiliyor. Evet, bazen bizi yıpratabiliyor. Ama bu yıpratırken bize öğreten bir süreç aslında. Bu tıpkı hani bir boksörün antrenmanlar yaparken yediği yumruklar gibidir. Kaslarını kuvvetlendirmek için bir sporcunun harcadığı efor gibidir. Harcadığımız o çabanın bize katmış olduğu bir güçtür aslında. Bunu yeniden çerçevelediğimiz zaman hayatta acı çekmek diye bir şeyin de çok aslında bize anlatıldığı gibi olmadığını fark edeceğiz. Sadece bir çerçeve değişikliği, bir bakış açısı değişikliği. Bu nedenle değişim hayatın gerçekten de çok önemli bir parçası.
Ama korkuyoruz da, yani o değişim kararını verebilmek çok kötü giden bir evlilikten sonra bile. Hani gördüğümüz boşanma yaşanmış ama çiftlerden bir taraf depresyonda. Mesela şiddete uğrayan taraf depresyonda, kötü bir evlilik bitmiş olmasına rağmen.
Evet.
Ya da farklı şeyler, iyi bir şey olmuş işte, çocuk üniversiteyi kazanmış, üniversiteyi kazanmak iyi bir şey, eğitim hayatına devam edecek, çok iyi bir yeri kazanmış ama aile depresyonda, çocuk depresyonda, çünkü bir şekilde yer değişikliği var. Bu durumu korumaya mı çalışıyoruz aslında, açık mı değiliz?
Şimdi aslında bunun altında yatan çok farklı dinamikler var. Psikolojik açıdan baktığımız zaman işte belki bir bağımlılık faktörü var ya da işte karakterin orada inşa edilirken benliğin bir parçasının orada saplanıp kalması söz konusu olabiliyor. Elbette ki hani değişimden bahsedecek olduğumuz zaman aslında bir risk de beraberinde geliyor. Yani bir yerden başka bir yere gidebilmek için oradan ayrılmanız lazım. Aynı yerde kalarak farklı bir yere gidemezsiniz. Ya da aynı kişi olarak kalarak, kalmaya devam ederek çok farklı bir şey bekleyemeyiz hayatta. Bir risk almamız gerekiyor. Robert Frost'un güzel bir sözü vardır. Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben en az kullanılmış olanı tercih ettim. Şimdi değişimin böyle bir yönü var. Hep aynı şeyleri yaparsak ve aynı yollardan gidersek bu bizi değişime götürmüyor. Bir kısır döngüye götürüyor. Ama yeni bir yer, yeni bir tercih, yeni bir yol ayrımına girmek için de bu riski almamız gerekiyor. Dolayısıyla değişimden korkmamamız gerekecek. Yani değişim beraberinde vermiş olduğu riskle birlikte bizi güçlendirecek bir motivasyon kaynağını da getirecek. Hani kendinizi suya attığınız zaman yüzmeye başlarsınız ama o korkuyla birlikte suya girmeden önce sürekli o tedirginlik halinde yaşarsanız bütün var olan beklentilerinizi, sisteminizi felç etmiş olursunuz.
Kararlı olmak mı gerekiyor?
Kararlı olmak ve verdiğiniz kararın peşinden gitmek. Bu kararı elbette ki sağlıklı ve akıllıca verebilmek. Hani çok gözünü karartıp işte düşünmeden de harekete geçmekten bahsetmiyorum mutlaka. Ama zaten içgüdülerimiz, hislerimiz bize o an ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Bazen o kararı verebilmek için hayat bizi zorlayacak, insanlar zorlayacak. Karşımıza çıkan olaylar, yaşadıklarımız bizi o değişime mecbur bırakacak. Çünkü bazen öyle bir nokta değişimde, öyle bir noktaya getirir ki hayat bizi. O adımı atmazsanız aynı yerde de kalamazsınız. Bu defa geriye gitmeniz gerekir. Ya da bir şekilde mevcut, var olan durumu belki de bir kangrene dönüştürebilirsiniz. Sosyal medyada çok paylaşılan popüler bir görsel vardır. Bir ipi sımsıkı tutan bir el vardır. Hı hı. Ama kangren olmak üzeredir. Ve üzerinde bir yazı vardır. Bazen yapmanız gereken en doğru şey bırakmaktır. Değişim için bazen bırakmaya ihtiyacımız var. Bazen evet zorlamaya ihtiyacımız var. Bazen bir şeyleri değiştirmeye, bakış açımızı farklılaştırmaya ihtiyacımız var. Bunun aslında mutlak bir taktiği de yok. Ya da burada söylediğimiz herhangi bir şey dinleyicilerimizin her birini bağlamayabilir de. Hani her durum aslında kişiye, yere ve zamana göre de değişir. Ama sadece şunu çok iyi biliyoruz ki değişim bir şekilde hayatın zaten bir parçası. Tıpkı mevsimler gibi. Örneğin şu an kış mevsimini yaşıyoruz ama bunun kalıcı olmayacağını biliyoruz. İlkbahar gelecek ve sonra tekrar yaz ve sonra tekrar sonbahar ve kış. Bu döngüyü hayatın her alanında aslında biz yaşıyoruz. Bazen bir şeyler ters giderken bunun hep böyle gideceğini sanıyoruz. Ama bazen bir şeylerin daha iyi olabilmesi için bazı şeylerin ters gitmesi gerekiyor. Yeni bir ilişkinin başlayabilmesi için bir önceki ilişkinin bitmesi gerekiyor. Daha iyi bir işe girebilmek için bir önceki işlerinden ayrılmamız gerekiyor. Belki kendi isteğimizle, belki zorla, belki bir ekonomik krizle, bilmiyorum bunu ama bizim oradan ayrılmış olmamız aslında başka bir kapıyı açmak için bir fırsat olabiliyor. Hiçbirimiz tabii gelecekte ne olacağını görmediğimiz için bu riski almaya çok fazla istekli olmuyoruz.
Aslında hani mecbur kaldığımız durumda hareket etmek daha kolay.
Evet.
Hani olmazsa daha kötü olacak ya da işte bir şekilde zorlanacağız. Olması gereken bu. Hareket etmek zorunda olduğumuzda karar vermek bence daha kolay. Hani o zaten karara zorlayıcı bir şey.
Evet.
Ama böyle zorlayıcı bir şey yokken kişinin direkt karar vermesi bana zor geliyor. Şöyle ki zor. Hepimiz sorgularız ya kendi hayatımızda. Şunu yapsam daha iyi olabilir mi? İyi olmazsa iş değişikliği için. Şimdi aldığım şu kadar para var. Mutlu değilim bu işte. Bu işi değiştirmek istiyorum ama bir daha iş bulamazsam ya da 5 ay evde işsiz oturmak zorunda kalırsam benim için doğru karar bu mu diye. Evet. Hani hepimiz için öyle olacağını düşünüyorum. Elimizde tuttuğumuz bir şey varken daha iyisi için bundan vazgeçmek çok kolay değil diye düşünüyorum. Evet. Hani orada farkındalık mı acaba devreye giriyor?
Birçok şey var tabii ki. Mesela burada doğru düşünmeyi öğrenmek gerekiyor aslında. Mesela doğru düşünmekle kastettiğim şey şu. Doğru seçenekleri gözlerimizin önüne getirebilmek. Sürekli negatif olasılıklardan bahsedersek bütün odak mekanizmamızı buraya çekeriz ve peşi sıra yaptığımız eylemler ya da kararlarımız da bu yönde olur. Şimdi bizim düşünen tarafımız, yani beynimizin düşünen tarafı işte tam bu ön bölgesi aslında bu şekilde kararlar verebilmek için yapılandırılmış. Bu şekilde tasarlanmış. doğru karar verebilmek, mevcut seçenekler içerisinde bana en uygun olanı tercih edebilmek ya da daha minimum risk içerenleri tercih edebilmek. Bunu yapmamızı sağlayan pek çok yöntem var. Doğru problem çözme stratejileri, rasyonel düşünme yöntemleri, işte mesela psikoterapide kullanılan işte çok etkili yöntemlerden bahsedilebilir burada. Biz genellikle kararlarımızı aslında korkularımızla ya da daha önceki deneyimlerimizle verdiğimiz için mevcut seçeneklerin de onlarla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki mevcut durumun içerisinde yeni olasılıkların da olabileceğini kendimize hatırlattığımızda bunun böyle olmadığını görebiliriz. Geçmiş gelecek değildir. Bir insan geçmişte yaşadıklarını sürekli gelecekte de tekrar edecek diye bir kural yoktur. Ya da bir insan anne babasının hayat deneyimini birebir tekrarlamak zorunda da değil. Ya bununla alakalı örneğin şöyle bir faktörden de bahsedemeyiz. Yani işte ben babamın kaderini birebir kopyalayacağım ve onun hayatını yaşayacağım. Bir mizaç faktöründen bahsedebiliriz elbette. Yani ben annemin, babamın, çevremdeki insanların davranışlarını görerek kendimde bir takım davranış kalıpları oluşturabilirim. Ama bunu aslında ben direkt genetik olarak almıyorum. Ben bunu davranışsal olarak alıyorum. Onları görüyorum ve onlar gibi davranıyorum. Fakat onların bana yansıtmış olduğu bu davranışlar ya da bu düşünme şekilleri mutlak doğruyu yansıtmayabilir. Tek seçenek bu olmayabilir. Kendime doğru soruları ve kaliteli soruları sormaya başlarsam işte Sokratik sorgulamalar aslında. Sokrat'ın öğretirken yaptığı hep bu olmuş. Yani bilgi vermek yerine soru sormuş örneğin. Sürekli doğru ve kaliteli soruları sormuş. Biz de kendimize doğru ve kaliteli soruları sorabiliriz. Diyebiliriz ki gerçekten tek seçenek bu mu? Ya da bu böyle olmak zorunda mı? Acaba daha önce buna benzer hangi problemleri çözdüm? Benim yaşadığım sorunu yaşamış ve bunu çözmüş olan başka insanlar oldu mu? Onlar benim şu an düşündüğümden farklı olarak neler düşündüler? Bakın şu an tamamen doğaçlama kendi kendime soru soruyorum ve bunu kendimize yapmamız gerekiyor aslında. Doğru ve kaliteli sorular. Ben bunu neden başaramıyorum ya da neden her şey sürekli olarak ters gidiyor diye kendimize sormak yerine, ki bunu sorarsak alacağımız yanıtlar da şöyle olacaktır. Sen zaten şanssızsın, sen zaten bunu hak ettin, sen zaten buna layıksın ya da senin geçmişinde de hep bunlar vardı. Çünkü zihnimiz bir soru ve cevap mekanizması şeklinde tasarlanmıştır aslında. Bir soru sorarsınız ve zihniniz bütün veri tabanında bunları sorgular ve uygun bir yanıt bulmaya çalışır size. Doğru sorular doğru cevapları getirir. Biz genellikle yanlış sorular sorduğumuz için yanlış cevaplar alıyoruz. Ve bu yanlış cevapları da bizim doğrularımız olarak ve gerçekten bizim tek seçeneğimiz olarak görüyoruz. En büyük hata bence bu diye düşünüyorum.
Ama kolay olan da o. Hani erişkin bir takım öğretileri var ve en kolayı negatif transferi almak.
Evet.
Değil mi? Kolay olanı çok yapıyoruz kolay. Belki de.
Çünkü evet. Diğer için biraz daha efor sarf etmeniz gerekiyor. Örneğin düşünmek aslında zordur. Gerçekten zordur. Hani düşünmek öyle basit bir eylem değildir. Bir bardağı alıp işte ne bileyim bunu buraya koymak gibi değil. Düşünürken ciddi anlamda bir efor sarf edersiniz. Düşünmek de insanı yorar. Çünkü düşünürken geri planda çok fazla şey olur. Düşünmek yeni bağlantılar kurmaktır. Düşünmek arşive girmektir. Düşünmek arşive girip oradan bir şeyleri alıp onları bazı şeylerle bağlayabilmektir. Düşünmek ciddi anlamda bir eylemdir aslında. Ve bu eylemi biz çoğunlukla sizin de bahsettiğiniz gibi otomatik pilota bağlamış bir şekilde yapıyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Ama Einstein'ın bir sözü vardır. Hep aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçları alırsın. Aynı şeyleri yapmaya devam ederek farklı bir sonuç bekleyemeyiz. Sürekli aynı yoldan giderek farklı bir yere ulaşamayız. Aynı şekilde düşünerek de farklı bir sonuç elde edemeyiz. Çünkü tek bir olasılık yok aslında düşünme dediğimiz sürecin içerisinde. Tek bir düşünme kalıbı yok. Çok farklı farklı düşünme yöntemleri var. Örneğin çok dinleyicilerimiz için de faydalı olacağını düşüneceğim bir şey paylaşmak istiyorum. Altı şapkalı düşünme tekniği diye bir yöntem vardır mesela. Çok hani pratik ne yapılabilir? Biraz ondan bahsedelim. Kesinlikle. O kadar düşünceden bahsettik. Şimdi düşünme sadece böyle mutlak evet ben buyum ve ben sadece bunu düşünürüm gibi işleyen bir mekanizma değil. Düşünme çok yönlü. Hatta zeka da çok yönlü. Mesela eskiden işte zekanın tek bir yönünden bahsedilirdi. İşte IQ dediğimiz işte bir zeka şu an işte birçok insan içinde hala bu. Belki zeka dediğimizde akla bu geliyor. Ama Howard Gardner adlı bir araştırmacı mesela zekanın da çok farklı katmanlarından bahsetti. Doğa zekasından bahsetti, sosyal zekadan bahsetti, matematik zekası, işte içe dönük zeka. Zeka bile aslında tek bir katman değil. Düşünme de tek bir katmandı. Yani düşünürken sadece elimizdeki mevcut verilerle hareket etmek iyi bir strateji değil. Düşünürken zihnimizin farklı kanallardan da çalışabilmesini sağlayacak yöntemler var. Bunlardan bir tanesi, birçok yöntem var ama bir tanesi benim de çok sevdiğim altı şapkalı düşünme tekniğidir. Altı tane farklı şapka hayal edersiniz ve bunları sanki işte her taktığınız şapka size farklı bir şekilde düşündürecek gibi imgelersiniz. Çok kısaca bahsedeyim bunlardan.
Tabii ki.
Mesela birinci şapkamız beyaz şapkadır. Beyaz şapka zaten çağrışım yapacağı üzere tarafsız şapkadır. Saf bir şapkadır. Yani olanı sadece olduğu gibi görmemi sağlar. Mesela hayatımda ters giden bir şeyler varsa, işlerim yolunda gitmiyorsa, parasal sorunlarım varsa, ilişkilerimde problemler varsa ben bununla ilgili kendimi suçlamak yerine, işte kendime kızmak yerine, bahane bulmak yerine beyaz şapkayı taktığım zaman sadece şunu görmeye başlarım. Hayatımda bu konuda böyle bir problem var. Bu tıpkı bir hekimin hastasını muayene ederken
tanı bu.
Onda bulduğu bir tanı gibidir aslında. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bakın duygularınızı elimine etmiş oluyorsunuz. İkinci şapkamız duygusal şapka. Bu da kırmızı şapkaya denk geliyor.
Eyvah, o en tehlikelisi evet. Bence.
Şimdi nasıl yönettiğimize de bağlı aslında. Kırmızı şapkayı taktığımız zaman kendimize şunu soruyoruz. Ben ne hissediyorum? Beyaz şapkada ne sormuştuk? Ben ne yaşıyorum? Yaşadığım durum ne? Hani elimdeki malzemeleri masaya yatırıyorum ve diyorum ki problem bu.
Evet.
Kırmızı şapkada diyorum ki ben ne hissediyorum? Hislerini tanımak çok önemli. Kırgın mı hissediyorum, yalnız mı hissediyorum, çaresiz mi hissediyorum, terk edilmiş mi hissediyorum? Hissettiğim duyguyu bulmaya çalışıyorum. Bunu bilmek çok önemlidir çünkü hislerinizin ne olduğunu bilmek aslında onları çözümlemenin de ilk adımıdır. Bir sonraki şapka siyah şapka. Bu da kötümser şapka. Her zaman takmamız gereken bir şapka değil elbette ama ara ara takmamız gereken bir şapka. Peki ne yapıyor kötümser şapka, eleştirel şapka? Bize mevcut olayla ilgili bir takım ters gidebilecek şeylerle ilgili öngörülerde bulunuyor. Yani yolunda gitmeyebilecek bazı şeylerle ilgili ipuçları veriyor. Ve bize aslında B planları üretmemiz yönünde bir uyarıda bulunuyor. Bir diğer şapkamız sarı şapka. Tamamen iyimser bakmamızı sağlayan, güneşi sembolize eden bir şapka. Bilmiyorum zamanımız nasıl ama çok kısaca toparlayacağım evet. Bu şapkaları. Bu sarı şapkayı taktığımız zaman negatif düşünme olmayacak ve sadece olaya iyimser bakacağız.
Ben sevdim bu sarıyı.
Evet. Bir diğer şapkamız yeşil, yani yenilikçi şapka. Yeşil şapka bize mevcut durumla alakalı yeni bir düşünme şekli. Yeni bir davranma şekli, yepyeni bir bakış açısı kazandıracak olan bir şapka. Ve yeşil şapkayı taktığımız zaman şunu soracağız. Bu konuyla ilgili şu ana kadar düşünmediğim neyi düşünebilirim acaba? Ya da bu konuyla alakalı şu anda fırsat olarak görebileceğim nelerden bahsedebilirim? Ve mavi şapka, bu da cesur şapkadır. Bu da bizi eyleme geçiren, artık düşünmeyi bırak ve kalk harekete geç dedirten bir şapkadır. Çünkü sürekli düşünerek ve düşünme kısmında kalarak da bir şeyleri değiştiremeyiz. Yani ayağa kalkacağız ve yapmamız gereken bir şeyler varsa bunları da yapacağız. Bu altı şapkayı bir anda takmayacağız tabii. Hepsini aynı anda yapmaya çalışıyoruz ya da bazen bir tanesini yapıyoruz. Mesela toplumumuzda siyah şapka çok yaygın diye düşünüyorum. İnsanlar genellikle olayla ilgili bir durumla ilgili sadece kötümser bir bakış açısını siyah şapkayla
kültür olarak biraz öyleyiz bence de öyleyiz evet. Değil mi? Hani böyle biraz daha ağlayan tarafımız var. Öyle düşünüyorum. Hep böyle ya da paylaştıklarımız en azından öyle. Yani hep birbirimizin psikoloğu şeklinde yaşıyoruz. Evet. Ve hep de kötü şeyleri genellikle paylaştırıyoruz ve bulaştırdığımızı da düşünüyorum. Aynen. Ben hep.
Bununla ilgili hatta benim çok sevdiğim ve paylaştığım bir söz vardır. Mesela kötümser biri şöyle bakar hayata. Bugün hava güzel ama yarın yağmur yağacak der. Ve bugünün tadını alamaz. Ama iyimser der ki yarın yağmur yağacak olmasına rağmen bugün hava güzel. Bakın sadece kelimelerinizle oynadığınızda bile bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Her şey çok kötü gidiyor demek yerine sanırım şu anda bir şeyler tam istediğim gibi değil diyebiliriz. Bu kendini kandırmaca değildir. Kelimelerin gerçekten bizim beyin kimyamız üzerinde çok ciddi bir etkisi vardır. Kelimelerin çok büyük bir gücü vardır. Kelimeler duygulara dönüşür. Kelimeler bizim bilişsel sürecimizi yapılandırır ve bizim bilişsel veri tabanımız tüm davranışlarımızdan, duygularımızdan ve altyapımızda, benliğimizin altyapısında olan her şeyden sorumludur. Bu nedenle doğru düşünmek aslında sağlıklı ve doğru bir iyimserlik, gerçekçi bir iyimserlik. Burada bir polyanacı tavırdan da bahsetmiyorum. Yani bir şeyler ters giderken bunu görmemezlikten gelmekten de bahsetmiyorum. Gerçekçi bir iyimserlik bize mevcut problemi görmemizi söyler ama yapabileceğimiz şeyleri de yapmamız yönünde bizi motive eder.
Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben beraber kapatalım istiyorum. Önce siz yeni yıl için dinleyenlerimize evet. söylemek istedikleriniz varsa.
Benim için de çok keyifli bir programdı. Yayında çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize evet güzel bir yıl diliyorum. Yeni kararlar aldıkları ve bu kararları harekete geçirdikleri ve gerçekten programda da bahsettiğimiz değişimin hakkını verdikleri güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
Radyo Doktoru.